Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Arda Özal.
Bu videomuzda Erdi ile beraber AMD'nin yeni lanse ettiği 380X'i inceleyeceğiz. Masamızda da 380X'i taşıyan ama fabrika çıkışında hızlaşırtılmış olarak gelen Sapphire Nitro serisinden bir 380X ekran kartı bulunmakta. Ama hızlaşırtma 70 MHz'e sınırlandırılmış. Yani o kadar da asla vardı değil.
Yani şu anda 380X yeni duyurulan bir ekran kartı ve piyasada bir referans tasarımından söz edemeyiz. Çünkü bu kart için AMD iş ortakları özel bir çalışma yaparak daha ziyade özelleştirilmiş tasarımdan piyasaya çıktığını görmekteyiz. İşin ilginç tarafı, öyle zannediyorum ki 380X'de AMD biraz daha Sapphire ile birlikte işbirliğine gitmiş. Çünkü yurt dışındaki incelemelerde bakıldığı zaman örnek kart olarak genelde yayın kuruluşlarının Sapphire'in gittiğini görmekteyiz. Şimdi kart özelleştirilmiş bir kart, zaten detaylarına değineceğiz ama öncesinde çok kısaca 380X'i tanımak gerekiyor. Yeni bir mimari değil. Yine AMD'nin en güncel mimarisi olan GSM 1.2 devam ediyor. Bu AMD'nin kendi GPU gamı içerisindeki en güncel mimari anlamına geliyor. Yani işte FreeSync'den tut da frame rate kontrole kadar, yani değişken kare ayarlama özelliğine kadar pek çok güncel teknoloji bunda var. Aynı zamanda yine doku sıkıştırma tarafındaki modern teknolojiler, video tarafındaki video motorunun daha yeni standartları desteklemesi ya da daha verimli çalışması gibi pek çok unsura sahip. Ama bu kart, bu GPU 380 ile kıyasladığımız zaman AMD'nin özellikle orta seviye diyebileceğimiz o $200-$250 bandındaki elini kuvvetlendirebilecek bir hamle gibi görünüyor. Çünkü evet, 390'ın kırpılmışı değil, 380'in güçlendirilmişi gibi düşünmek gerekiyor bunu, mimarinin yapısı ve güncelliği gereği. Ne fark getiriyor bu? Örneğin paralel işlem birimlerinin sayısı 2048'e çıkmış. Örneğin GPU tarafında frekansı referans tasarım için 970 MHz'e çıkarmışlar. Yine bellek tarafına bakıldığı zaman 5700 MHz'den bahsediyoruz. Bellek veri yolumuz yine 256 bit olduğunu görmekteyiz. RAM tarafında da 4 GB yine bu kart için standart olarak belirlenmiş durumda. Yani kaslandır, hızlandır ve ortaya çıkan kartı 380X olarak orta seviyede $250 civarına yerleştir gibi bir kart.
Şimdi 380X'in rakibi Nvidia tarafında 960 aslı olarak gösteriliyor ama
960'ın 4 GB RAM versiyonu gibi düşünmek gerek.
Şimdi lazım. 960 gösteriliyor ama zaten testlere geçtiğimizde göreceksiniz, 960'a göre hallice iyi bir ekran kartı. Gerçekten ortaya bayağı bir iş çıkartmış AMD.
Yani şimdi bu kartı pozisyonlandırmak gerektiği zaman 960'ın 4 GB'ını bir kere mutlaka almak gerekiyor. Şu anki Nvidia tarafındaki muadil kartlara ya da benzer fiyat segmentleri olan kartlara bakıldığı zaman, ama onların hiçbirisi bu karta yaklaşabilen kartlar değil. Fiyat olarak yakın olan kartlar. Burada belki çok uzun süredir konuşulan, hakkında dedikodular yapılan 960 Ti çıktığı zaman belki daha iyi bir kıyaslama yapabiliyor olacağız ama şu an için bu kartın rakibi yok.
Evet.
Fiyat performans olarak bakıldığı zaman. Biraz daha üzerine çıkıldığı zaman aslında mevzu şöyle bir şey de var. Ben video öncesinde fiyatlara da biraz baktım. Yine son kısmı fiyat değerlendirmesi yapacağız ama rakip olarak bir üst segmentte kimler karşısına çıkabilir diye bir analiz gerçekleştirdim. Orada AMD tarafında 390 ve Nvidia tarafında 970 var ama onların en uygun fiyatları $300'a yakın fiyat seviyesine yer alan modeller.
Yani dolayısıyla bir fiyat farkı var önemli bir
fiyat
şekilde.
Farkı var. Şimdi $230, $250 o fiyat aralığını gözden çıkaran birisi $50 verebilecekse eğer, onlara geçmek çok mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ama hani ucu ucunda $230, $250, yani $200-$250 aralığına yetişebilen bir kullanıcı için şu anda fiyattan bağımsız olarak, performans olarak da baktığımızda Nvidia tarafında bunu yakalayan bir kart yok, bir çözüm yok.
AMD'nin 380X için bir değerlendirmesi daha var. Diyor ki bu kart Full HD'nin üstü 1440p için dizayn edildi. Yani 1080p için değil. 1440p'yi de hatırlayalım. 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahip. 2K monitörlerde, 21:9 monitörlerde de gördüğümüz bir çözünürlük. Genel olarak modern aslında monitörlerin çözünürlüğü olarak düşünülebilir. Testlerimizi biz daha çok bunun üstüne yoğunlaşıp yapacağız. Yani 2K'da bu ekran kartı tam olarak neler yapabiliyor? FreeSync neler yapabiliyor? Bunu da göstereceğiz aynı zamanda yani bu incelememizde.
Burada şunu söylemek lazım. 380 AMD'nin Full HD ekran kartıydı. Yani Full HD'de 60 kare saniyeyi yüksek kalite ayarlarını tutturabileceğim bir ekran kartıydı. Teknik özellik tarafında gelişime bakıldığı zaman Full HD'de bile minimum %15-%20 civarında performans kazanımı sağlaması gerekiyor. Çünkü bu kartı alacak bir adam Mesut, hani 2K'dan bahsediyoruz ama 2K monitörler bugün hala çok alınması düzeyde değiller.
Evet.
Dolayısıyla ağırlıklı olarak Full HD kullanacaktır ama biz yine de AMD'nin iddiasına doğrulayabilmek adına 2K'daki çözünürlük ve çözünürlüğe bağlı performans değerlerine de bakacağız.
Şimdi Sapphire'in ekran kartını değerlendirecek olursak üzerinde özel bir soğutucu görüyoruz. Ve fabrika çıkışı hızlaştırılmış olarak gelen kartlarda zaten hep özel soğutucular görüyoruz. Bu soğutucu da daha öncesinde incelediğimiz birçok ekran kartına yer aldığı gibi kart belli bir sıcaklığa ulaşıncaya kadar fanları döndürmeyerek ekstra sessizlik sağlıyor. Kart hızlaştırılmış dedik. Aslında 970'i 1040 MHz yapmışlar. Yani %10 bile değil hız ışırtma. Onu da söylemek lazım. Altını çizmek lazım. Belleklerde de biraz oynamışlar. Belleklerde genelde hız ışırtmayı görmeyebiliyoruz.
Evet.
Ama 5700'ü 6000'e tamamlayarak orada bellekleri de hızlandırmışlar. Etkilerini tabii ki test grafiklerimizde görürüz. Hani 380'e göre.
Yani Safir'in ben daha önce test ettiğim ekran kartlarında bu Dual X dedikleri soğutucu tasarımına aşinayız zaten. Bu kartı özel yepyeni bir soğutucu olduğunu söylemek pek mümkün değil. Alt tarafında yine devasa bir ısı bloğu ve onun altında da yine çoklu bakır ısı boruların olduğunu görüyoruz. Arka tarafı da yine bir plakayla desteklemişler soğutmaya ve kartı korumaya yönelik destek verebilmek adına. Ben kartı kullanırken açık kasa ekran kartının içeride test ettiğimiz zaman hani genel olarak ki değerlerden bahsederiz yine hem gürültü seviyesi anlamında hem de kartın rahat çalışabilmesi anlamında ısıya bağımlı performans kaybı olmaması adına beğendiğimi söylemem gerekiyor.
Evet.
En iyisi mi? Tüm ekran kartı soğutucu tasarımları arasına baktığımız zaman en iyisi değil. Biz daha önce biraz daha efektif çalışabilen soğutucu tasarımlarını görmüştük. Örneğin Asus'un Strix ekran kartlarındaki soğutucular
biraz daha avantajlılar.
Özellikle kart yük altındayken biraz daha kendisini belli ediyor.
Evet.
Gürültü ve performans oranı anlamında ama genel olarak bu kartı alan bir adam da soğutma performansından ve genel gürültü seviyesinden memnun kalır diye düşünüyorum.
380X'in referans tasarımında 2 tane 6 pinlik güç soketi var. Safir'in hızlandırılmış ekran kartına baktığımızda güç soketlerini ellemediklerini görüyoruz. 2 tane 6 pinlik güç soketine sahibiz. Monitör çıkışı olarak baktığımızda 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort yerleştirilmiş. Crossfire köprülerimiz görünmüyor ama asla destek var.
Esasında evet, yazılımsal olarak Ahmet o bunu bir süre öncesinde yapmaya başlamıştı. Dileyen kullanıcılar yine ikincisini takarak Crossfire sistemi kurabilirler.
Evet, aslında kartın teknik ve fiziksel özelliklerini biraz aktardık. Son olarak fiziksel özelliklerde arka taraftaki plaka üstünde de durmak istiyorum. Çünkü her ekran kartta görünmüyor. Hı-hı. Yavaş yavaş görmeye başladığımız bir şey bu ekran kartlarına çok fazla güçlendirildiğini. Çünkü biliyorsun çok özel ekran kartları hariç eskiden üst tarafı özelleştiriyorlardı, alt tarafı hiçbir şey koymuyorlardı derdi.
Evet.
Yani maliyet arttıran bir unsur diye oradan biraz kırpıyorlardı.
Maliyet arttıran bir unsur ama fark yaratabilmek için bunları yapmak gerekiyor.
Evet.
Dolayısıyla Safir'de bunu yapması önemli. Çünkü bakıyorsun fiyatlara, aynı fiyat aralığında sadece 1-2 dolarla o kadar çok ekran kartı oynuyor ki
evet.
Orada fark yaratabilmek için kullanıcılara bir takım yeni doneler vermen gerekiyor.
Bir de kasanın içine de taksa kullanıcı önemsiyor görünüş herhalde.
Yani şunu ilk yeni aldığın zaman hani belki ekran kartları için bunu söylemek çok doğru olmayabilir. En nihayetinde bir telefondan bahsetmiyoruz ama yani şunu eline aldığından kartın biraz tok olması gerekiyor. Dolayısıyla o da o faktörlerden bir tanesi. Testlere geçmeden önce mesela çok kısaca şeylerden de bahsedelim mi esasında? Ahmet yeni sürücülerini yayınladı.
Evet,
yeni sürücü
ailesinin
doğru. Crimson sürücü ailesi. Şimdi gerçekten çok ciddi güncellemeler var. Hani performans olarak herhangi bir AMD ekran kartı kullanıcısına %20-25 performans kazandırmıyor
ya,
ama.
Menü bile daha hızlı açılıyor. Boş ver.
Şimdi evet,
keyifli.
Yani şimdi performansı kazanan menü tarafında karşımıza çıkıyor. AMD'nin eski Katalyst sürücü paketinde o yazılımsal arayüze basıyordun. Mutfağa gidiyordun, çayı koyuyordun.
Evet.
Çay hazırlıyordun, geliyordun ancak öyle açılıyordu. En güncel bilgisayarlarda bile ama şimdi tüm o yazılımsal kod framework'ünü değiştirmişler ve inanılmaz bastığında çalışan belki de şu anda GeForce Experience'den bile daha hızlı gelen bir arayüzümüz var. Arayüzün kullanıcı dostu olması da güzel olmuş. Pek çok oyun kalitelerini otomatik olarak aynı panel üzerinden yapabiliyorsun.
Bir de Windows'un arayüzüne çok uyumlu olmuş sanki görünüş olarak.
Aynen çok güzel olmuş. Bu
abarttan kaçılmış.
Önemli. Pek çok teknolojiyi de yine desteklenen teknolojiyi de yine aynı yazılım üzerinden güncelleyebiliyorsun. Değiştirebiliyorsun, ayarlarını yapabiliyorsun. Bu tabii ki Safir özel bir şey değil. AMD'nin tüm ekran kartı iş ortakları bu sürücüyü kullanacaklar ama o AMD biliyorsun grafik birimine ayrı bir iştirak olarak, bağlı bir şirket olarak alt gruba ayırmıştı ve daha bağımsız hareket etmelerini sağlamıştı. Onların ilk yaptığı işte en büyük sorun olan yazılım kısmı el atmak oldu. Önümüzdeki sene için 6 tane büyük sürücü güncellemesinden bahsediyorlar. Yani 6'ya kadar güncelleme yapabileceklerinden bahsediyorlar. Umarım daha hızlı olur ve oyuna özel daha güçlü ve oturmuş olgunlaşmış sürücüleri daha fazla yayınlarlar.
Şimdi FreeSync, aslında testler ilk FreeSync'le başlayalım. FreeSync ne işe yarıyor? Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Piyasa destekli monitörler var mı? Bunu da görelim.
Hı hı.
Biz bu testler için LG'nin 21:9 formatlı FreeSync destekli monitörünü kullandık. Ve LG de gerçekten AMD'ye ilk desteğini açıklayan firmalardan bir tanesi oldu. Öncü firmalardan bir tanesiydi FreeSync teknolojisinde. Ve genel olarak baktığımızda performans düşürmeden o yataydaki kırılmaları engelleyebiliyor olması, dikey senkronizasyonu tutturabiliyor olması gerçekten çok önemli.
Hı hı.
Yine smooth, çok akıcı. Bir de gerek monitör tarafında gerek ekran kartında da ekstra olarak bir donanıma ihtiyaç duymadığı için ekstra maliyet getirmemesi nedeniyle de bütçe dostu bir teknoloji.
Evet aynı ben senin aynı fikirdeyim. Açıkçası hani bu kartın fiyatı itibariyle acaba performans kaybı yaşar mıyız diye düşünebilir pek çok kullanıcı ama açıkçası FreeSync'te 21:9 monitörde herhangi bir kayıp yaşamadan oyunun akıcılığından çok fazla kayıp yaşamadan belki. Çünkü biraz daha düşük çözünürlükte daha yüksek performans alabilmen mümkün ama oynayabiliyorsun. Burada tabii yine aynı ikileme düşüyorsun. Bu ekran kartına sahip olan kullanıcı 21:9 kısmen biraz daha pahalı bir monitör alır mı almaz mı gelebilir sonra ama
ya
alırsan
orada
eğer oynuyorsun.
Evet şimdi orada şunu söylemek lazım arkadaşlar. 21:9 monitörde doğal olarak tasarımcıların çok işine yarıyor.
Hı hı.
Şimdi tasarım odaklı bir makine kuracaksın bir de oyunda oynayayım dedin. ekran karttan kısıp monitöre yatırabilirsin belki orada. Yani tamamen sana kalmış bir seçenek bu. Ve aynen, oyun keyfini de gerçekten 21'e 9 monitörün çok arttırdığını söyleyebiliriz. Biz LG'nin kullandığımız monitörlerden de memnun kaldık. Hı-hı. Tabii ki keyfe bağlı olarak daha büyük modeller, daha büyük ekran boyutları tercih edilebilir.
Yani evet, sonuçta
şimdi 21'e 9'un sözünü kestim ama şeyine kanmasınlar. Hani bundaki 32 inç ya da 27 inç dedikleri o 27 inç gibi yükseklik değil.
Değil. Evet. Yani sonucunda özellikle şey de çok önemli orada. Mesela 21'e 9 monitörde hangi tip oyun oynayacağın da çok önemli. Bazı oyunlarda o 21'e 9'un yayvan şeyini, etkisini hissedemeyebiliyorsun. Ama mesela bir yarış oyununda, bir simülasyonda oyun kendisi mesela
çok
daha...
Çok keyifli oluyor.
Grafik olarak oyun tasarımı da monitörden...
FPS'lerde falan da ekstra alan görüyorsun. Gerçekten çok keyifli. İşte kişiden kişiye değişir ama tasarımcıysanız da özellikle yazılım yazanlar, kod yazanlar için de 21'e 9 monitörler gerçekten avantajlı.
Aynen aynı fikirdeyim.
Evet, şimdi bu kart 21'e 9 bir kart olduğu için bundan bahsettik. Testlere geçtiğimizde ise 3D Mark'ın Extreme testine baktığımızda kartın, hani demiştik ya 960'tan daha hızlı diye, 960'a göre daha bariz bir şekilde daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Neredeyse
130'a yakın, 120-125 civarında.
Evet.
Fark olduğunu
şimdi
söyleyeyim.
Aslında 380'in ve 380X'in GPU'suna baktığımızda bunun atası 285. Hı hı. Oradakini revize edilmiş, güç değerlerinde tasarrufa gidilmiş, daha böyle verimli çalışan bir çekirdeğinden bahsediyoruz. Geliştirilmiş hali ve 285 ile performansını karşılaştırdığımızda da yine bariz bir şekilde daha iyi bir karta sahip oluyoruz. 770'e de yaklaşmış kart burada.
Yani evet, burada açık olan şu, kart gerçekten çok hızlı. Özellikle yani testlere baktığınızda biz hep sentetik TS olarak 3D Mark'ı kullanıyoruz ama yani 3D Mark'ta bir kartın daha hızlı çıktıktan sonra eğer sürücüsünde çok acayip bir anomali yoksa oyunlarda daha yavaş olduğunu görmedik. Dolayısıyla bu tablo bize esasında AMD'den ziyade Nvidia tarafında yeni bir orta segment kartına ihtiyaç olduğunu çok büyük bir göstergesi. Çünkü 770 diyorsun ama 770'i bugün piyasada bulabilmek de çok kolay değil. Artık hani o tarafta 960-970
ya belki ikinci ellere bakarlar.
İkinci el tarafta ayrı bir tartışma konusu olur diye.
Çünkü orada. Fallout 4'e geçiyorsun mesela hani örnek olsun diye. Yine bizim 2560x1440 piksel yaptığımız testlerde 770-380x'in üstünde yer alıyor. Genel olarak da 960'tan daha hızlı bir 380x ile karşılaşıyoruz bu tarafta.
Tabii orada şeyi de unutmamak gerekiyor. Mesela 770 bu fiyat segmentinin kartı değil 380X'in ve bu hani her mesela yine telefonda örnek verelim. Her telefon ailesinde olduğu gibi ya da büyük telefon güncellemelerinde olduğu gibi yeni bir serinin çıkması performansına ciddi artacağı anlamına gelmiyor. İsmi değiştiriyorlar bazen ya da GPU'da ufak bir revizyon yapıyorlar. Dolayısıyla bazı oyunlarda muhtemelen 770 380X'den önce çıkacaktır. Zaten daha yüksek fiyat segmenti ve performans segmentinin ürünü olduğu için.
Bu arada hani Grand Theft Auto'yu da merak edebilirsiniz. Grand Theft Auto 5'in de 2K çözünürlükte 2X MSA açık halde yaptığımız testlerinde genel olarak kartın performansı bu sefer bizi şaşırtıyor. 770'in üstüne çıkıyor. Hı-hı. Hani burada dedik ya 770 önde yer alıyor filan diye. 960'ı da yine hayli geride bırakmayı başarıyor yüzde olarak baktık.
Ya dediğimiz gibi bu kartın şu anda Nvidia tarafındaki güncel rakibi 960'ın 4 GB'lik versiyonu. Ama yani oyunlar ve testler bize gösteriyor ki 960 bunun rakibi olacak türden bir ekran kartı değil. Özellikle 4 GB RAM'in etkisiyle kendi çözünürlüğünde yüksek kalite ayarlarında pek çok oyunun oynanabilmesini sağlayan bir ekran kartı. Yani 1440p'de bile herhangi bir sorun yaşamıyorsun ki 1440p'de MSA açıkken GTA 5'i oynamak 960'ta bu seviyede pek mümkün değil. Dolayısıyla oyun çok daha rahat ve akıcı bir şekilde çalışabiliyor 380X üzerinde.
Sistemin çektiği genel güç oranına baktığımızda AMD kartın 200 wattlık TDP değerinden bahsediyor ama bir de oyun içinde hani gerçekten gösterdiği performansı deneyimlediğimizde toplam sistem deneyiminde çok korkutucu değerlere ulaşmıyoruz.
Nvidia'nın gerisini onu söyleyeyim. Mesela 960 dedik ya 960'dan biraz daha fazla güç tüketiyor ama ne kadar güç tüketiyor? Bu tabii ki biz sistemi çektiği toplam yüke baktığımız için sistemin genel donanımıyla da alakalı bir unsur veya karşılaştırma yapmak isterlerse ama AMD'nin ileriye dönük olarak bu konuda da çalışmalar yapması gerektiği bariz çünkü artık enerji verimliliği daha fazla önem taşıyor ve daha fazla performansla birlikte aynı zamanda ekran kartı olarak aynı fiyat segmentte biraz daha fazla güç çektiğini söyleyebiliriz.
Soğutma olarak bizi üzmeyen bir ekran kartı oldu. Safir genel olarak başarılı bir iş çıkartmış, bunu söyleyebiliyoruz. Kartı sessiz ve seri tutmayı başarabilen bir soğutma sistemi var.
Evet, o konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmaz bu ekran kartıyla.
Evet, kartın gerçek oyun deneyimlerini merak ediyorsanız bu test tabloları size yetmediyse hemen aşağıda YouTube kanalımızda yer alan videolara tıklayarak kartın gerçek oyunları altında nasıl performans sergilediğini de görebilirsiniz.
Aynen. Benim kısaca son toparlamak gerekirse söyleyeceğim şey şu. $200-$250 aralığında bir ekran kartı aranıyorsa ya 380X şu anda o fiyat bandındaki en tatlı ekran kartı
evet,
olmuş.
Evet, gerçekten öyle.
Burada AMD'nin tek fiyat hatası var Mesut. Bu ekran kartı geç çıktı. Zaten o fiyat aralığında alacak olan kullanıcının pek çoğu 960 ile beraber Sezonu kapattılar. Sezonu kapattılar. Şimdi 2016'da yeni ekran kartlarından bahsedeceğiz. Yeni şeylerden konuşacağız ama şu günlerde yeni bir ekran kartı alıp bütçesi o 200-250 dolar aralığında sızan kullanıcılar için benim tavsiye edebileceğim en tatlı ekran kartı 380X.
Bu videomuzda AMD'nin yeni ekran kartı 380X'i inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.